İlk konuğumuz İstanbul Arel Üniversitesi'nden Profesör Doktor Uğur Özgöker olacak. Uğur Bey, günaydın.
Günaydın Dilek Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
Konuşacak önemli bir başlığımız var. Malumunuz dün Azerbaycan antiterör operasyonu başlatmıştı. Çok kısa sürede neticesini alan bir operasyon, Ermeni güçler silah bıraktı. Sizden alalım değerlendirmeyi.
Şimdi Dilek Hanım, Paşinyan akıllık etti aslında. Çünkü Amerika Ukrayna'ya yaptığını yaptı, aynısını Ermenistan'a yaptı. Biliyorsunuz Eylül ayının ikinci haftasında Ermenistan'da ve Karabağ'da iki tane gelişme oldu. Bir tanesi, Amerika ilk defa tarihinde Ermenistan'la bir askeri tatbikat yaptı. Bir NATO ülkesi, bir Rus yanlısı, Sovyetler Birliği zamanında da Rusya'nın en büyük gücü, bugün de en çok Rus askerinin bulunduğu Ermenistan'da tatbikat yaptı. 200 kişilik küçük bir tatbikat ama sembolik.
Evet.
Yani ben buradayım, Kafkasya'dayım diyor Amerika, Rusya'ya kafa tutuyor. Yani Gürcistan'da bunu yaptırdı, 2008'de Gürcistan'ı işgal ettirdi.
Evet.
2014'te Ukrayna'da bunu yaptı, Zelenski'ye desteği verdi onu.
Sonrasında yalnız bıraktı. Evet.
Kırım'da gitti, Donbas'ta gitti. Şimdi aynı şeyi buraya yapıyor, gitti oraya 70-80 tane Amerikan askerini gönderdi, 130-140 da Ermeni askerini, 200 kişilik bir uydurup tatbikat yaptılar. Ama Rusya'yı çok kızdırdı. İkinci bir şey oldu da, Karabağ'da seçim yaptırıldı. Bu Karabağ'da uydurup bir Arşak diye sözde bir devlet kurdular kendilerine. Kimse tanımadı. Hatta Eylül'ün ikinci yarısında Amerika ile tatbikat yaparken bile Amerika Ermenistan'la, gene ona rağmen Amerika bile tanımadı bu seçimi. Bütün dünya tanımadı.
Evet.
Dolayısıyla bir şey, eskalasyon, bir yükseltme olayı tırmandırmaya girdi Ermenistan. Bu 3 sene önce de yapmıştı. Eylül ayında gene bu zamanda yaptı. 2020'nin Eylül'ünde, ama ne oldu? 44 günlük savaş zamanında Ermenistan, çok az düzeltiyorum, Azerbaycan çok büyük bir zafer kazandı. Ermenistan büyük bir hezimete uğradı ve 8 Kasım'da zafer oldu. 10 Kasım'da da ateşkes ilan oldu ve 1995 yılında kaybetmiş olduğu 4'te 1 toprağı, Ermenistan işgalinde olan toprağını geri almış oldu Azerbaycan. Ancak o zamana kadar tarafsız kalan Rusya, o zaman da Paşinyan Batı'yı arkasına alıp işte Rusya'ya ve Azerbaycan'a kafa tutuyordu. Onun için Rusya tarafsız kaldı, ben karışmıyorum dedi. O zaman Azerbaycan, Türkiye, İsrail ve Pakistan desteğiyle, zaten Azerbaycan çok güçlü, savaşı kazandı. Ama son gün dedi ki, Hankenti denen bir şehri var. Bu Karabağ Özel Cumhuriyeti'nin başkenti, 3 kilometre yaklaşmıştı. Giriliyordu artık, başkenti düşüyordu yani. Azeri kuvvetlerimiz, ama burada duracaksınız dedi Rusya o zaman. Durdu. Şimdi gene başladı Eylül ayında, gene ortalığı kızarttı. Çünkü Amerika ile tatbikat yaptık, güçlüyüz vesaire. Azerbaycan hazırdı. Bu yapılan operasyonla hemen antiterör operasyonu. Şimdi uluslararası hukuk bakımından söyleyelim. Karabağ Azerbaycan toprağıdır. 100 sene önce de öyleydi. Sovyetler Birliği döneminde de öyleydi. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra da öyledir. Sovyetler Birliği döneminde Azerbaycan Sosyalist Cumhuriyeti'ne bağlı iki özel cumhuriyet vardı. Biri Karabağ, biri Nahçıvan. Sovyetler Birliği dağıldı, 15 devlet çıktı. Azerbaycan bağımsız oldu, Ermenistan, Gürcistan bağımsız oldu. Statü aynen devam etti. Bağımsız Azerbaycan'a bağlı Karabağ ve Nahçıvan Cumhuriyetleri, kendi meclisleri, başbakanları var. İçişlerinde özel, dışişlerinde Bakü'ye bağlı. Aynen devam ediyordu. Ermeniler ama o zaman Rusya'nın ve İran'ın desteğini alarak, İran çok tehlikeli, tarihten beri hep tehlikelidir, bir Türk düşmanlığı vardır, desteğini alaraktan saldırdılar Azerbaycan'a. Rus ordusu da Azerbaycan'a karşı Ermenistan'da kalmıştı. Rus ordusu da Ermenileri destekledi ve maalesef 4'te 1, %25 Azeri toprağı işgal altına düştü 95'te. Minsk grubu diye uydurup bir şey kuruldu Rusya, Fransa, Amerika tarafından. Hallolacak hiçbir şey hallolmadı. Sonra 44 günlük savaşta 2020'de bütün işgal altındaki topraklar kurtarıldı, ama Karabağ başkentine girilmedi çünkü Rusya orada izin vermedi. Şimdi Amerika'nın desteğini alaraktan Ermenistan, Paşinyan, Erivan hükümeti Dağlık Karabağ'daki sahte devleti, Artsakhlar devleti teşvik ettiler, silah verdiler. Laçin koridorundan muazzam asker ve silah geçirdiler. Onun için son 6 aydır Azerbaycan Laçin koridorunu kapatmıştı. sadece ve sadece yiyecek gibi insani yardımlara izin veriyordu. Silah geçmesine izin vermiyordu. Avrupa'da işte koridor açın vesaire diyordu. En son 10 bin kişilik kuvvet yığmışlar buraya. Erivan hükümeti silahlarını yığmış. Sayın Aliyev çok doğru bir kararla, çok haklı bir kararla. Çünkü bunlar savaşa başlayacaktı. Çünkü mayınları döşediler.
Evet.
Mayınlarda 4 tane önce polis öldü, karayolları görevlisi şehit oldu, şu oldu. Rus askerleri de öldü. Bu Rus barış gücü vardı orada.
Evet.
Hemen Aliyev antiterör hareketini başlattı. Niye antiterör, niye savaş değil? Çünkü Karabağ Azerbaycan toprağı. Kendi toprağınızda size bir terörist eylem yapılırsa, aktivite yapılırsa her devletin, 193 devletin tamamının, Birleşmiş Milletler'in hepsinin buna karşı güvenlik güçlerini kullanmak, adli yargıları kullanmak hakkı vardır.
Hakkıdır, evet.
Amerika'da terörist yaparsa da orada da polis yakalar, mahkeme yargılar, idamsa idam, hapiste hapis verir. Aynı şeyi yaptı Aliyev. Güvenlik güçlerini sevk etti. Teröristlere karşı çok zayıf oldukları ortaya çıktı. 10 bin kişiyi donattıkları halde, eğittikleri halde, Amerika destek verdiği halde 35 saat içinde gerek havadan dronlarla, gerekse karadan Azeri kuvvetleri, Türk kuvvetleri imha ettiler hepsini. Hemen teslim olmak zorunda kaldı ve Paşinyan'da geri adım attı. Biz bu işte yokuz. Biz karışmadık. İşte şeydeki Karabağ'daki ayrılıkçılar yaptılar falan. Çünkü kendisi yenilmiş olacaktı. Geçen sefer de kendisi yenildi ama muhtemelen tekrar istifa etmek zorunda kalacak. Büyük bir ona karşı başkaldırı var Azerbaycan'da. Geçen sefer istifa etti ama tekrar seçti Ermeni halkı onu, nedense bilemiyorum. Şimdiki olay bu. Teslim oldular. Tamam dediler. Bütün ağır silahlarımızı teslim edeceğiz. Laçin koridordan Ermenistan'a gideceğiz. Karabağ'daki bu ayrılıkçılar. 10 bin kadar kuvvet var. Bugün de Azerbaycan'ın, yani Ermeni işgalinden kurtulan küçük bir şehrinde barış görüşmeleri başlıyor. Birkaç saat sonra Yevlav diye küçük bir şehir. Orada şey yapılacak, bütün taleplerini Azerbaycan'ın kabul ettikleri Ermeniler. Nedir o talepler eninde sonunda? Öyle olmayan, zaten Amerika'nın bile kabul etmediği, seçimleri de kabul etmedi. Avrupa Birliği de kabul etmediği Artsakh denen sahte devletin varlığı bundan ilave edilecek. Onun dışında bütün Ermeni kuvvetleri ve ayrılıkçı kuvvetler Karabağ'da
silah bırakacaklar.
Silahlarını da teslim edecekler.
Evet.
Ve Karabağ tekrar Bakü'ye bağlanmayı kabul edecek. İç işlerinde, özel dış işlerinde Bakü'ye bağlı Azerbaycan'ın bir özel cumhuriyeti olmaya devam edecek. Yani Azerbaycan'ın bütün talepleri bir günde gerçekleşmiş oldu. Ne kadar da Azeri kardeşlerimizin güçlü oldukları, hazırlıklı oldukları ortaya çıktı. Ermeniler de akıllarını başına devşirsinler. Devşirdiler de zaten. Bunu Amerika'nın, Batı'nın desteği onlara hikayedir. Amerika oraya 200 tane asker gönderip de tatbikat yapıyor falan. 2 saat bile dayanamadılar. Yani akıllık etti Ermeniler. Yoksa Erivan'da düşerdi. Bu sefer Erivan'a girerdik.
Burada aynı zamanda Sayın Aliyev'in yürüttüğü diplomasinin de büyük önemi var. Son derece şeffaftı. Örneğin mayınlardan bahsederken dedi ki mayınlar 2021 Ermenistan üretimiydi. Bu da mayınların 2. Karabağ Savaşı sonrası Azerbaycan'a karşı terör eylemleri gerçekleştirmek amacıyla getirildiğini ortaya koyuyor dedi. Ve çok önemli bir vurgu yaptı. Sivillere hassasiyet vurgusu. Operasyon öncesi tüm birliklere Karabağ'daki Ermeni nüfusun zarar görmemesi için ciddi talimat verdiğini belirtti. Biz yüksek hassasiyetli silahlar kullanarak bunu başardık. Ordumuzun profesyonelliği sayesinde siviller kendilerini tamamen sigortalanmış gibi hissetti, açıklamaları yaptı.
Doğru, çok doğru. 2020'de o savaş olmuştu. Bu mayınlar belli. Bunlar dünyada ispatlanan bir şey. Ne zaman üretilmiş, kimin tarafından üretilmiş, hangi teknoloji, bunlar bir diğer türlü silah biliniyor artık. 2020 savaştan sonra yapıldı. Savaştan sonra imal ettiğine göre Azerbaycan'a karşı hasmanı bir tutum var. Ona tekrar saldırmak istiyorsun. Zaten Karabağ'daki Ermenilerin topu 100 bin Ermeni var, 80 bin Ermeni var. Bunların da imal edecek şeyleri yok. Erivan'dan geldi belli. Bunlar da belli. Niye getirdiniz? Terör eylemleri için getirdim. Madem terörizmi destekliyorsun, bunun bedelini de ödersen ödedin de.
Evet.
Dediğiniz doğru. Zaten Sayın Aliyev 2 gündür söylüyor haberlerde. Sıfır dedi sivillere müdahale ve sivil kaybını sıfıra göre ayarladık dedi. Dronlar yerlerini buldu. Nokta ateşler yapıldı. Tanklar, toplar hep biliyordu. Yani ancak ana teröristlerin askeri silah tutanların yerleri imha edildi, olduğu gibi imha edildi ama bir tane bile bilinçli olaraktan sivil personel şey yok. Hatta bugün Aliyev dedi ki şu anda Karabağ'da yaşayan Ermeniler gibi onlar bizim vatandaşımız dedi.
Evet.
Karabağ Azerbaycan toprağı, dolayısıyla Karabağ'da yaşayanlar da Ermeni de olsa, Süryani de olsa, Yahudi de olsa hepsi Azerbaycan vatandaşı Türkiye'de olduğu gibi.
Ermeni halkıyla hiçbir düşmanlığımız yok dedi. Hatta Hocalı soykırımından, şehirlerimizin, köylerimizin yıkılmasından, mezarların kazılmasından Ermeni halkını suçlamadık dedi. Üstelik Azerbaycan'da dini ve milli ayrımcılık yoktur, olmayacaktır. Eğitim, kültür, dini anlamda ya da belediye seçimi gibi tüm hakları güvence altına alınacaktır Karabağ Ermenilerinin açıklamalarını yaptı. Bu aslında halkı hem doğru bilgilendirmek hem de yanında tutmak bakımından çok önemli açıklamalardı.
Doğru, zaten anayasal gereği de bu. Yani anayasasına göre iki tane özel cumhuriyet var demiş. Nahçıvan da öyledir. İşte meclisler de var. İçişlerine karışmayacağız. Hiçbir zaman da karışmadı da zaten. Dış işlerinde bana bağlısın ama kabul etmediler. Azerbaycan'ın başka topraklarını da işgal ettiler. Sonuçlarına katlandılar. Şimdi de diyor ki anayasamızda ne, siz bizim vatandaşımızsınız. Ermeni asıllı ol, Gregorian ol, Ortodoks ol, beni ilgilendirmez diyor. Sen Azerbaycan vatı, Azerbaycan anayasasının vatandaşlığına tanıdığı bütün haklar senin de hakkındır. Hatta bugün Sayın Aliyev dedi ki şu anda çok daha güvendeler dedi. Karabağ'da yaşayan Ermeniler eskisine göre eskide. Terör, oradan bomba geliyor, buradan geliyor, içeriden teröristler. Şimdi tamamen sükun var, tamamen huzur var. Hayatlarına daha idame ettirebilecekler. Şu andaki Karabağ'da yaşayan Ermeniler hayatının en rahat dönemini yaşayacaklar bundan sonra. Huzur içinde, refah içinde yaşayacaklar.
Onları aynı zamanda bir anlamda da rahatlattı. Dedi ki tüm Karabağ'da Zengezur'u yeniden kuruyoruz, cennete dönüştürüyoruz. Aynı ortamı Han kentinde, Adere'de, Hocavent'te de oluşturacağız. Karabağ'da yaşayan sadece Ermeni vatandaşlar için yeni şans doğdu. Bu şansı kaçırmasınlar dedi.
Doğru, çok doğru. Zaten biliyorsunuz artık dünyanın gözü Kafkasya, Orta Asya, petroller, doğalgaz buraya kaydı. Yani bütün ham madde kaynakları burada, refah burada, iktisadi kalkınma. Ama Ermenistan hükümetinin Amerika'yı arkasına alaraktan, Batı'yı, Fransa'yı arkasına alaraktan sürekli mızıcı, sürekli savaş kışkırtıcılığı yapması... 2020 10 Kasım anlaşmasına Zengezur koridorunu açma taahhüdünde bulunmasına rağmen açmaması bütün o Asya'nın ticaretinin yeni İpek yolunun canlanmasına engel olması en başta Ermenistan'ı perişan etti. Ermenistan'ın dağıldığı zaman 1991'de Sovyetler Birliği 4 milyon nüfusu vardı. Bugün 2,5 milyona düştü. Ermeniler terk ediyorlar. Acından ölüyorlar. Petrolü yok, doğalgazı yok, hiçbir şey yok. Bütün komşularıyla da düşman, Gürcistan'la düşman, Azerbaycan'la düşman, Türkiye'yle düşman, Türkiye'den talepleri var. Gürcistan'dan Cevahiti bölgesini işgal etmiş Gürcülerle. Dolayısıyla eskiden Rusya'yı arkasına alıyordu. Rusya üzerinden bütün bölgeye bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Rusya'yla da sizi bulduk. Amerika oraya gelene kadar bir tane bile Ermeni kalmaz. Hepsi ya kaçar ya temizlenir gider. Yani aklını başına toplasın Ermeniler, barışa gelsinler. Koridorları açsınlar, Laçin koridoru biz açmaya hazırız. Zengezur'u açsınlar, Orta Asya'ya giden, Kafkasya'ya giden ticaret yolları, Bakü Tiflis, Ceyhan Buratlı çalışıyor, Bakü Tiflis, Kars demiryolu da çalışsın. Karayolları, demiryolları Ermenistan üzerinden Orta Asya'ya direkt gitsin. Bu bölgeye büyük bir ekonomik canlılık gelecektir, büyük bir refah gelecektir, barış gelecektir. En çok da Ermeniler bundan istifade edecektir. Yoksa bir sene sonra Ermenistan'ın nüfusu şimdiden de daha düşecek. Ermenistan'da Türkiye'de yaşayan Ermeni kadar bile Ermeni kalmayacak. Şimdi Türkiye'de yaşayan Ermeniler Türkiye'nin en zenginleri. Hayatlarından da çok memnunlar. Okulları var, kiliseleri var, ibadetleri var, her şeyi var. Ama Ermenistan'daki Ermeniler acından ölüyorlar. Onlara eğer Los Angeles'taki, Kaliforniya'daki büyük film şirketi sahibi Ermeniler paraları göndermese, Lyon'da, Marsilya'daki, Paris'teki büyük Ermeni patronlar paraları göndermese bir kuruşluk üretimleri yok. Hepsi acından ölecekler yani. Diasporaya işte bıraksınlar dinlemeyi, barış yapsınlar ki onu yaptılar zaten. 8 saatte 10 saatte teslim oldular. Paşa Ermenistan devleti de Türkiye'den bütün taleplerini çeksin. Yok efendim sözde soykırımmış, toprakmış, tazminatmış böyle bir şeyler yok. Hiçbir şeyde kabul ettiremeyecekler. Gürcistan'la, Türkiye'yle ve Azerbaycan'la anlaşsınlar. Bölgede refah, barış, huzur gelsin. dünyanın en kalkınmış bölgelerinden de biri olabilir. Petrol burada, doğalgaz burada, ziraat burada, tarım burada, enerji burada. Her şey burada. Tek eksik barış.
Evet.
O da Ermenilerin yüzünden.
Aslında zaten bu operasyon Ermenistan'a karşı değil, onu destekleyen diğer ülkelere karşı da yapılmıştı. Çünkü katılır mısınız bilmiyorum Sayın Özgöker, artık ulusal, uluslararası, bölgesel tüm ilişkiler o kadar girift halde ki Aliyev'in mesajından da bunu okumak mümkün. Dünyanın diğer köşesinde oturup bizi eleştirenler bizi rahat bıraksın, bıraksınlar da Güney Kafkasya rahat nefes alsın dedi.
Doğru, doğru. Ben de onu söylüyorum zaten. Hı-hı. Yani işte bu diaspora, Amerika'da yerleşikler, Fransa'da yerleşikler diaspora, Fransız hükümeti ve Amerikan hükümetini arkasına alıyorlar. Yani orada güçlüler de bunu kabul etmek lazım. Kaliforniya'da vali bile Ermeniydi, George Gökmeciyan. Fransa'da bir önceki Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin dış ilişkiler baş danışmanı Ermeniydi, Patrick Devecian. Bu şeyde öldü, 90 sürecinde öldü. Charles Aznavour'ları falan vardı, şarkıcıları. Her dakika kin kusuyorlardı Türkiye'ye. Türkiye ve hükümetle araları çok iyi. Normalde bizi bıraksalar Ermenistan, Erivan'la, Paşinyan'la bir günde bu iş hallolacak. Ama onu şey yapıyorlar. Bugün bakın geçen sene Ukrayna Zelenski ile Putin İstanbul'da anlaşmışlardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın arabuluculuğunda. Sonra Zelenski aklına girdiler Amerika ve İngiltere. Biz sana silah vereceğiz, biz sana para vereceğiz, siyasi destek vereceğiz, sen savaşa devam et. Ne oldu? Ukrayna'da 10 milyon Ukraynalı kaçtı. Bütün altyapısı tahrip oldu. Yüz binlerce kişi öldü. Perişan oldu. Aklını başına alsın Paşinyan ve Ermeni liderli diğer Ermeni hükümeti. Ne yaparsa yapsın bir an önce Türkiye'den taleplerinden vazgeçecek. Karabağ'dan çekilecek. Zaten çektirdik attık onları oradan. Bu eve koridorları açacak. Barışa gelecek. Yoksa çok daha kötü günler bekliyor Ermenileri. 1915'te sözde başlarına gelenlerden daha da kötüsü gelir. Aklını başlarına devşirsinler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda verdiği mesajlar bu anlamda önemliydi. Artık herkesin kabul ettiği gibi Karabağ Azerbaycan toprağıdır. Bunun dışında bir statünün dayatılması asla kabul edilmeyecektir dedi. Yine Ermenistan'a atıf yaparak bu tarihi fırsatı yeterince değerlendiremediğini görüyoruz. Başta Zengezur koridorunun açılması olmak üzere verdiği sözleri yerine getirmesini bekliyoruz dedi. Şimdi bu terör operasyonunun ardından değerlendirmek gerekirse Zengezur'un istikbali açısından nasıl görüyorsunuz durumu?
Mecburlar. Yani şimdi tabii Zengezur koridoru Erivan hükümetiyle, Karabağ'daki o sahte hükümetle değil tabii.
Tabii.
Erivan hükümetiyle olan bir şey. Çünkü onu Stalin Azerbaycan'ı böldü. Türkiye'nin Türk dünyasıyla olan irtibatını kesmek için gitti araya Ermenileri soktu. Küçük bir koridordur ama oraya 4 gidiş 4 gelişli bir yol yapılacaktı. İran sınırına yakın olaraktan gümrüksüz direkt olaraktan Türkiye'den Hazar'daki Türkmenistan, Kazakistan'a kadar bütün Turan devletlerine direkt gidilebilecekti. Bu büyük bir iktisadi kalkınma, büyük bir ticaret patlaması getirecekti. Sözü de anlaşmaya da imzasını attı ama uymadı. Şimdi burada başka bir alternatif yok. Çünkü bizim elimizde de Laçin koridoru var. Laçin koridorunu kapattık. Biz de Laçin'i açıyorduk. Ve Ağdam üzerinden karayoluna ancak ilaç, gıda öyle şeyler yapıyoruz. Laçin'den silah gönderiyorlardı. Laçin'i açarsak rahatlayacaklar Karabağ'dakiler. Ama tabii silah falan gönderdik. İzin vermeyeceğiz ona. Zaten bütün silahları etkisiz hale getirdik. Silahlı güçleri de etkisiz hale getirdik. Yani Karabağ'daki Ermenilerin yaşaması da, Ermenistan'ın da yaşaması da ancak ve ancak bu Zengezur koridorunun açılması ve bölgeye refah gelmesi olur. Yoksa kendini kapatıp ona düşmanlık, buna düşmanlık yapar. Rusya'dan da arası bozuldu zaten. Rusya'nın da desteği bitti. Amerika ona destek verecek durumda değil. Ne gönderebilecek? Ne? Ordu mu gönderecek? Kol ordu mu gönderecek? Yani Amerika hiçbir şey yapamaz.
İran'dan da beklenen yardım gelmedi.
Hayır, İran'dan gelebilirdi. Yani eğer büyüseydi. Yani evet. Olay şimdi Azerbaycan iç ilişkileriydi. Antiterör hareketi Azerbaycan'a bağlı bir yerde ayrılıkçılar çıktı. Ama Ermenistan buna dahil olsaydı, Erivan dahil olsaydı, Türkiye dahil olacaktı ve İran dahil olacaktı. İran hatta dün akşam eğer savaş büyüseydi, savaş haline gelseydi, antiterör değil de savaş haline gelseydi, İran seferberliğe geçebilirdi. İran'dan dikkatli olmak lazım. İran çünkü Türklerden çok korkar.
Evet, çok göze alınabilecek bir eylem değil gibi görünüyor.
Anlayamadım efendim.
Çok göze alınabilecek bir eylem değil gibi görünüyor. Anladım. Çünkü böyle evet. Durumlarda ittifaklar çok keskin, çok belirgin.
Evet, yani ama İran belki alabilirdi de, yani savaşa dönseydi, çünkü o koridoru tamamen biz alsak, İran'la Ermenistan'ın sınırını kapatsak, ki onun yapılması lazım. Yani Nahçıvan'ın Azerbaycan'la toprak birleştirilmesi, orası yapılırsa İran artık şey yapamayacak. İran'ın en büyük korkusu şu: İran'da nüfusunda Acemler azınlıkta, Türkler çoğunlukta, Azeri Türkleri, Türkmen Türkleri. Daha sonra Belücüler var, Araplar var, Türkler var. Acemler, Farslar azınlıkta kendi ülkelerinde. Eğer şeyse, Kuzey Azerbaycan, Güney Azerbaycan'la birleşirse bütün Tebriz falan gider diye korkuyorlar. Bir de tarihte hep Türk hanedanları idare etmiş. Yani 3000 senelik Pers İmparatorluğu, büyük bir tarihimiz falan var diye övünüyorlar. 2500 senesini Türk hanedanları onların idare etmişler. Dolayısıyla Türklerden çok korkar. Türklerin bölgede hakim olmasından çok, çünkü içerideki kendi halkından çok korkuyor. Dolayısıyla Ermenistan hep destek verdi, hep destek verdi. Ancak İran'ın da gücü belli. Amerika ile olan ilişkisi belli. İsrail ile olan ilişkisi belli. Araplarla olan ilişkisi belli. Yani Suudi Arabistan falan nefret ediyor. Dolayısıyla kendini güvenceye almak için seferberlik ilan edebilirdi belki. Savaş büyüseydi, savaş haline gelseydi yani. Ancak şu anda İran'ın yapacağı bir şey yok. El altından silah veriyor. El altından para veriyor Ermenilere. O kadar. Başka da şu anda yapabileceği bir şey yok İran'ın.
Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki konuşması önemliydi, oradaki başlıklar. Şöyle bir hatırlatacak olursak dinleyicilerimize, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısını yine eleştirdi. Beş ülkenin siyasi stratejilerinin çarpışma alanı haline gelmiştir dedi. Terör meselesine vurgu yaptı, Rusya-Ukrayna savaşına değindi, Suriye'deki durumu değerlendirdi, Irak Kalkınma Yolu projesinden bahsetti. Avrupa Birliği ile ilişkilerdeki ikircikli tavır, Kıbrıs'ın uluslararası toplum tarafından tanınması gerektiği, İsrail-Filistin meselesi. Bugün örneğin bir gazete şöyle bir yorum yapmış: her ülkenin Erdoğan'ın konuşmalarını nasıl değerlendirdiği ya da hangi başlığa büyük önem verdiği attıkları başlıklardan da belli oluyor. Frans 24 demiş ki, Erdoğan Batı'ya İslamofobi ve ırkçılık uyarısı yaptı. Middle East Eye demiş ki, Türkiye Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler'in eksiklerini söyledi. Dünya 5'ten büyüktür dedi. National'da Türk lider Azerbaycan'ın sadık destekçisi başlığı vardı. Katimerini Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tanıma çağrısı yaptı dedi. Great City Times'da Erdoğan F-16'da ABD'nin baskısına boyun eğmeyecek ifadelerini kullandı. Sizce öne çıkan en önemli başlık hangisiydi?
Yani bunların hepsi önemli.
Muhakkak hepsi birbirinden önemliydi ama yani, üzerine en çok konuşulan, yankısı en fazla olan hangisiydi?
Ben Birleşmiş Milletler'deki reform şeyini yapıyorum. Çünkü Almanya ve Japonya da çok rahatsızlar bu durumdan. İkinci Dünya Savaşı geliyor ve Almanya da hemen aynı şeyi dile getirdi. Bu dediği Güvenlik Konseyi'nin yapısı değiştirilmelidir. En çok taraftar bulacak olan şey o. Hem Afrika ülkelerinden hem İslam ülkelerinden en çok taraftar. Ama sıfır atık, iklim değişikliği, yani sıfır atıkta da zaten dünya liderliğini yapmamız, Emine Hanım'ın bu işin başını çekmesi, Birleşmiş Milletler'in en önemli organlarından biri haline gelmesi, en önemli politikalarından biri haline gelmesi, Türkiye'nin dış politikadaki liderliğini gösteriyor. İki senedir de Sayın Cumhurbaşkanımızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması. Yani şimdiye kadar hariciye teşkilatımız bunu hep el altında yapıyordu. Hiç böyle açıktan böyle bir şey yapamıyorduk. Aman müttefiklerimiz ne der, aman NATO ne der, Amerika ne der falan. Artık açık ve net olaraktan bir federasyonun olmayacağı Kıbrıs'ta ve bir anlaşma olacaksa iki müstakil egemen devlet çerçevesinde olacak ve KKTC'nin BML tanınması. Bunu söylüyor. Bence bu da çok çok önemli. Tabii Azerbaycan'ın ilk müttefiki olmamız. Zaten Azerbaycan'la biz kardeşiz. Yani orası bizim için toprağımız. Biz bir millet, iki devletiz. Dolayısıyla kardeşimizi biri dövse de, biri yumruk atsa biz de onu döveceğiz. Yani bu da çok da dünyada bu büyük yankı yarattı. Bunların hepsi önemli ama bu Avrupa Birliği olayı zaten gitmeden Sayın Cumhurbaşkanımız söyledi. Artık daha önce söylenmesi lazımdı. Artık bu gına getirdi. Yani 60 senedir böyle aldı girdik girecek falan filan, artık bu işi bitmesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki artık bu işi bitireceğiz dedi. Avrupa aklını başına alacak. Amerika aklını başına aldı. Baktı ki Türkiye öyle oyalanacak. Yok F-35, yok katsayı yaptırımı, yok F-16 falan. Amerika anladı bunu. Avrupa da anlayacak. Artık Türkiye'yi şu başlık açılacak, bu müzakere sürecek falan. Bu işi bitireceğiz dedi. Zaten Türkiye'ye verdiği bir şey yok. Türkiye biz olarak biz Avrupa'ya katkı sağlıyoruz. Avrupa'nın bize katkı sağladığı yok. Artık bu iş bitmesi de dünya çapında Birleşmiş Milletler'de bunun dile getirilmesi de bence çok önemli. Yani ama bütün bu başlıklar fevkalade önemli. Onu söyleyeyim. Herkes kendine bakın. Bir sürü gazete bir sürü başlık saydınız. Değişik değişik konular. Yani her ülke kendine düşenini alıyor. Kendisine
evet, evet.
Onun için bunların yani şu daha önemli bana yani ben tabii Kıbrıslı olduğum için.
Tabii nereden baktığımıza bağlı öyle değil mi?
Önemli yani herkes açısından. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün başlıkları fevkalade önemliydi. Fevkalade etkiliydi. Herkes kendine alan notlarını aldı. Kendine düşen derslerini aldı diye düşünüyorum.
Kısacık bir değerlendirme de. Türkiye'li görüşmeleri malum son hız devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Başbakanı Netanyahu'yu kabul etti. Ve kabulde Türkiye'nin İsrail ve Filistin ihtilafıyla ilgili son gelişmeler görüşüldü. Türkiye'nin İsrail'le enerji, teknoloji, inovasyon, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında ortak çalışmalar yapabileceğini belirterek barışın egemen olduğu bir dünya için hep birlikte çalışılması gerektiğini söyledi. Son ve kısa bir değerlendirmede buna dair alalım, sonra vedalaşalım.
Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın şeylerinde zaten konuşmasında gıda güvenliğini birinci sıraya koydu, çevre güvenliğini ikinci sıraya koydu, enerji güvenliğini üçüncü sıraya koydu. Dünya bunun üzerine gidiyor zaten. Ha bazılarına göre enerji güvenliği birinci sıraya, gıda ikiye düşer, bazılarına çevre direğe gider. Ancak dünya bu üç güvenlik üzerine gidiyor. Artık askeri güvenlikten sonra. Şimdi burada İsrail'de yapılan şey enerji güvenliği var. Ve gıda yani İsrail'in bulunan Leviathan havzasındaki o doğal gazın bir şekilde Avrupa'ya gitmesi lazım. Bu bizi EastMed projesiyle Amerika bizi devre dışı bırakmaya çalışıyordu. Fakat iki sene önce bundan döndü. Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan üzerinden gitmesinden vazgeçtiler. İsrail ve Mısır'da bulunan doğal gazın artık Türkiye üzerinden ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden Avrupa'ya bağlanması. Bir kere bu artık enerji işbirliği burada başlamıştır. İsrail tamamen buna şey yapmıştır. Biz tabii bir ara Mısır ve İsrail'le aramız bozulmuştu biliyorsunuz 10 sene. Şu anda 2 senedir bunları da düzelttik.
Evet.
Artık İsrail'le yapılan anlaşmalar, İsrail'le yeniden büyükelçilerin atanması, şey yapılması, Doğu Akdeniz'deki bizim kaybedeceğimiz bütün fırsatlarımızı bizim lehimize çevirdi.
Peki.
Bunu Yunanistan fırsatı çevirmişti 3 sene önce. Bizi Doğu Akdeniz'den dışlayıp İsrail'le Mısır'la işbirliği yapacaktı ama biz diplomasi hamlemizde bunu kendi lehimize çevirdik. İsrail
burada da aynı şey olacaktır diyorsunuz. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Ben İstanbul Arel Üniversitesi'nden Profesör Doktor Uğur Özgöker'i konuk ettik. TRT Radyo Haber'de ajans devam ediyor. Ajans devam ediyor kıymetli dinleyenler. ABD Merkez Bankası Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Faizi sabit tuttu. Bugün de gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'na çevrildi. Nasıl bir faiz kararı çıkacağı merakla bekleniyor. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de New York'ta temasları vardı ve sürüyor bu temaslar. Bu konuları değerlendirmek üzere Nasıl Bir Ekonomi gazetesinden Sadi Özdemir hattımızda. Sadi Bey günaydın.
Günaydın.